Ayrım 8.
Julius kendisi gibi serserilerle geziyordu. Borcunu ödemeden kaçacak olanları korkutmak için haşim bir sokak dövüşçüsü görünümü geliştirmişti. Sıkı çocuk gibi görünmek için derslerde başarısız oluyor. Çoğu öğleden sonra Mantle'ın Yankee Stadyumu'nun orta sahasında gezinmesini seyretmek için okulu kırıyordu. Ama anne babası okul müdürünün odasına çağrılıp birkaç gündür deli gibi aradığı müşterek bahis defteri önüne konunca her şey değişti. Sert cezalar uygulandı. Geriye kalan okul yılı boyunca akşam dışarı çıkmak yoktu. Bowling salonuna, Yankee Stadyumuna gitmeyecekti. Okuldan sonra spor yoktu, haçlık yoktu. Julius babasının bunu pek istemediğini görebiliyordu. Julius'ın 3 oyunculu, 6 vuruşlu dala veresinin ayrıntıları da daha fazla ilgileniyordu. Yine de Julius müdüre öyle büyük bir hayranlık duyuyordu ki onun gözünden düşmek kendisini toparlamasını sağlayan İyi bir kalk borusu olmuştu. Ama çok geçti. Yapabileceği en iyi şey notlarını düşük B'lere getirebilmekti. Yeni arkadaşlar edinmesi imkansızdı. Rolüne tıkılıp kalmıştı ve kimse Julius'un değişik olmak istediği yeni çocukla arkadaş olmak istemiyordu. Bu bölümün sonu olarak yeni Julius, rol kilitlenmesi görüngüsüne karşı büyük bir duyarlılık geliştirdi. Grup terapi hastalarının çarpıcı şekilde değiştiğini ama grup üyeleri tarafından eskiden olduğu gibi algılanmaya devam ettiğini ne kadar sık görmüştü. Aynı şey aileler için de geçerliydi. İyileşen hastalarının çoğu anne babalarını ziyaret ettiklerinde berbat zaman geçirirlerdi. Eski aile rolüne geri dönmemek için büyük bir mücadele vermeleri ve annelerini, babalarını ve kardeşlerini gerçekten değiştiklerine ikna etmek için büyük enerji harcamaları gerekirdi. Julius'un yeni keşfiyle ilgili büyük deneyi ailesinin taşınmasıyla başladı. Yazdan kalma ılık bir Eylül günü olan Washington DC'deki okulun ilk gününde Julius, düşmüş çınar ağacı yapraklarını ezerek Roosevelt Lisesi'nin ön kapısına doğru yürürken bambaşka biri olmak için en iyi stratejiyi düşünüyordu. Konferans salonunun dışındaki bülten panosuna asılı olan sınıf başkanları adaylarının ilanlarını gören Julius'un aklına bir fikir geldi ve daha erkekler kulübünün yerini öğrenmeden adını seçimlere yazdırdı. Seçilmesi çok uzak bir olasılıktı. Hatta uzak olasılıktan da öteydi. Jimmy Clark Griffith'in beceriksiz Washington senatörlerinin son sıradan kurtulması daha yüksek bir olasılıktı. Roosevelt Lisesi hakkında hiçbir şey bilmiyordu ve daha tek bir sınıf arkadaşıyla bile tanışmamıştı. Bronx'lu eski Julius başkanlık seçimine girer miydi? 1000 yıl geçse bile hayır. Ama önemli olan nokta da buydu zaten. Tam olarak bu nedenle yeni Julius bu riske girmişti. En kötü ne olabilirdi? Adı orada olurdu ve herkes Julius Hertzfeld'i güçlü, potansiyel bir lider, hesaba katılması gereken bir çocuk olarak tanırdı. Dahası o hareketi severdi. Kuşkusuz rakipleri ona kötü bir şaka, sinir bozucu bir sivrisinek, bir şey bilmez bir yabancı gibi boş verecekti. Böyle bir eleştiriyi bekleyen Julius, kendini hazırlayıp yeni gelenlerin, yozlaşmaya çok yakın olanların göremediği hatalı çizgileri görebilme yeteneğiyle ilgili kısa bir konuşma hazırladı. Bowling salonunda yolunacak kazları baştan çıkarmak için saatlerce tatlı dil dökerek geliştirdiği güzel konuşma yeteneğine sahipti. Yeni Julius'un kaybedecek bir şey yoktu ve korkusuzca bir grup öğrencinin yanına gidip ''Merhaba, ben Julius, yeni öğrenci. Umarım başkanlık seçiminde beni desteklersiniz.'' dedi. ''Okul politikası hakkında hiçbir halt bilmiyorum ama bilirsiniz, bazen yeni bir bakış açısı en iyisi olabilir. Tamamen bağımsızım, hiçbir kliğe dahil değilim çünkü kimseyi tanımıyorum.'' İşler öyle gelişti ki Julius kendini yeniden yapılandırmakla kalmayıp seçimi de neredeyse kazandı. Futbol takımı 18 kolay maçı kaybeden ve basketbol takımı da bir o kadar şanssız olan Roosevelt Lisesi'nin morali çok bozuktu. Diğer iki aday zayıftı. Her okul toplantısından önce dua eden ufak tefek uzun yüzlü rahibin akıllı kızı Evangeline Schumann çok titiz ve sevimsizdi. Kızıl saçlı, taşralı, orta saha futbol oyuncusu yakışıklı Richard Heisman'ın da bir sürü düşmanı vardı. Julius sağlam protesto oylarını aldı. Buna ek olarak okulun %30'unu oluşturan ve o güne kadar fazla dikkat çekmeyen, apolitik bir görüş sergileyen Yahudi öğrencilerin neredeyse hepsi tarafından kucaklanması Julius'u çok şaşırttı. Onu çok sevdiler. Bu sevgi çekingen, mütereddit, sorun çıkarmayan Mason Dixon Yahudilerinin yürekli kendini beğenmiş New Yorklu'ya karşı duydukları sevgiydi. Seçim Julius'un hayatının dönüm noktasıydı. Kendini beğenmişliğiyle o kadar çok destek almıştı ki yeni kimliğini tamamen bu kaba küstahlık temeline dayandırmıştı. Üç Yahudi lise birliği onun için aralarında rekabet etti. Hem cesarete hem de ergenlikte bulunmayan o değerli özelliğe yani kişiliğe sahip olarak görülüyordu. Kısa süre içinde kafeteryada etrafı öğrencilerle çevrilmeye başlandı ve sık sık okuldan sonra okul kapanış konuşması için Evangeline Schumann'a meydan okuyabilecek kadar zeki tek öğrenci olan okul gazetesinin editörü güzel Miriam Cayley ile el ele yürürken görüldü. Kısa süre içinde o ve Miriam ayrılmaz oldular. Miriam onu sanat ve estetik duyarlılıkla tanıştırdı. Julius ise onun bowling veya beyzbolun olağanüstü heyecanını takdir etmesini hiçbir zaman sağlayamadı. Evet, küstahlık ona uzun bir yol aldırmıştı. Julius küstahlığını işlemiş, onunla büyük gurur duymuştu. Daha sonraki hayatında da kendisinden orijinal, bağımsız, başkalarının başarısız olduğu vakaları alma cesareti gösteren terapist olarak söz edildiğini duyarak keyifle gülüyordu. Ama küstahlığın karanlık bir tarafı da vardı. Kendini çok büyük görme duygusu. Yapılabilecek olandan daha fazlasını yapmaya çalışma, hastaları uzun ve sonucunda bir karşılığı olmayan terapi seyrine sokarak onlardan yapısal olarak mümkün olandan daha fazla değişiklik yapmalarını isteme hatasını birden fazla kez yapmıştı. Bu yüzden Julius'un Philip'i yola getirebileceğini düşünmesi yalnızca merhamet miydi yoksa saf klinik inat mıydı? Yoksa büyüklük hissini de içinde barındıran küstahlık mıydı? Bunu gerçekten bilmiyordu. Philip'i grup terapi odasına götürürken isteksiz hastasına uzun uzun baktı. Bir tarafa ayrılmadan dümdüz geriye taranan kumral saçları, çıkık elmacık kemiklerinin üstünde gerilen derisi, tedbirli bakan gözleri, ağır adımlarıyla Philip idama gidiyor gibi görünüyordu. Julius bir şefkat dalgasının içini kapladığını hissetti ve en yumuşak, en rahatlatıcı sesiyle ona teselli sözcükleri söyledi. Biliyorsun Philip, terapi grupları çok karmaşıktır ama önceden kestirilebilen tek bir mutlak özelliği vardır. Julius, önceden kestirilebilen tek mutlak özellik konusunda doğal bir merak beklediyse de Philip'in sessizliği karşısında düş kırıklığı belirtileri göstermedi. Yalnızca Philip merak göstermiş gibi konuşmaya devam etti. Ve bu özellik şudur. İlk terapi grubu oturumu mutlaka yeni gelen üyenin beklediğinden daha az rahatsızlık verici ve daha caziptir. Herhangi bir rahatsızlık duymuyorum Julius. Tamam o halde yalnızca söylediklerimi bir kenara not et. İleride herhangi bir rahatsızlık yaşarsan diye söylüyorum. Philip birkaç gün önce buluştukları ofisin kapısında durdu ama Julius onun dirseğine dokunup onu bir sonraki odanın kapısına yönlendirdi. Bu kapı üç duvarı yerden tavana kadar kitaplıklarla dolu bir odaya açıldı. Dördüncü duvardaki üç ahşap pencere, beş bodur çam ağacının, iki minik kaya öbeğinin ve içinde altın rengi sazan balıklarının sessizce süzüldüğü 2,5 metre uzunluğunda ince bir gölün bulunduğu zarif bir Japon bahçesine bakıyordu. Kapının yanındaki küçük masa ve 7'si daire biçiminde yerleştirilmiş, ikisi köşede bekleyen rahat bambu sandalyelerden oluşan mobilyalar basit ve işlevseldi. İşte geldik. Burası benim kütüphanem ve grup terapi odam. Diğer üyeleri beklerken işlerin akışıyla ilgili temel bilgileri vereyim. Pazartesileri grup saatinden 10 dakika önce ön kapıyı açık bırakırım ve üyeler kendi başlarına bu odaya girerler. 4.30'da ben gelince hemen başlarız ve 6'da bitiririz. Fatura kesme ve defter tutma işlemleri kolaylaştırmak için her üye çıkışta parasını öder, çeki kapının yanındaki masaya bırakırsın. Sorun var mı? Philip başını hayır anlamında sallayıp derin bir nefes alarak etrafına baktı. Doğruca raflara gidip burnunu deri ciltlere yaklaştırdı, büyük bir zevk aldığını göstererek tekrar derin bir nefes aldı. Orada dikilmeye devam ederek büyük bir hamaratlıkla kitapların isimlerini taramaya başladı. Sonraki 5 dakika içinde grup üyeleri gelmeye başladılar. Her biri yerine oturmadan önce Philip'in sırtına baktı. Girişlerinin neden olduğu sese rağmen Philip başını çevirmedi ve Julius'un kütüphanesini inceleme işine hiçbir şekilde ara vermedi. 35 yılı aşkın grup liderliği süresince Julius gruba giren pek çok kişi görmüştü. Örüntüyü önceden tahmin etmek kolaydı. Yeni üyeler büyük bir endişeyle gelir, yeni gelene hoş geldin deyip kendilerini tanıtan diğer üyelere büyük bir hürmet gösterirlerdi. Zaman zaman hatalı bir şekilde alacakları faydanın tamamen terapisten görecekleri ilgiyle orantılı olduğunu düşünen yeni oluşan bir grup yeni gelenlere kızabilirdi. Ama oturmuş gruplar yeni gelenlere hoş karşılardı. Dolu bir üye listesinin terapinin verimini azaltmak yerine artıracağına inanırlardı. Ara sıra yeni gelenler hemen tartışmaya dalarlardı ama genellikle ilk oturumun büyük bölümünde kuralları anlamaya çalışarak sessiz kalırlar ve birilerinin kendilerini tartışmaya katılmaya davet etmesini beklerlerdi. Ama sırtını dönüp gruptaki diğer üyelere aldırmayacak kadar kayıtsız yeni bir üye. Julius böyle bir şey daha önce hiç görmemişti. Psikiyatri koğuşundaki psikotik hastalarda bile. Philip'i gruba getirerek büyük bir hata yaptığını düşündü. Gruba kanser olduğunu söylemek bugün için yeter de artardı bile. Philip'in nesi vardı? Yalnızca endişesinin veya utangaçlığının üstesinden gelmeye çalışıyor olabilir miydi? Bu pek mümkün değildi. Hayır. Büyük olasılıkla gruba katılmasında ısrar etmeme sinirlendi ve pasif agresif tarzıyla bana ve gruba ders veriyor. Tanrım diye düşündü Julius. Onu çamaşır gibi ipe mandallamak istiyorum. Hiçbir şey yapma. Bırak yüzsün ya da boğulsun. Arkama yaslanıp başlayacağı kesin olan yakıcı grup saldırısını beklemek büyük zevk olacak. Julius genellikle fıkraları pek hatırlamazdı. Ama yıllar önce duyduğu bir fıkra aklına gelmişti şimdi. Bir sabah çocuk annesine bugün okula gitmek istemiyorum der. Neden diye sorar annesi. İki nedeni var. Öğrencilerden nefret ediyorum, onlar da benden. Annesi karşılık verir. Okula gitmek zorunda olmanın iki nedeni var. Birincisi 45 yaşındasın ve ikincisi okul müdürüsün. Evet, o artık bir yetişkindi ve o grubun terapistiydi ve yeni üyeleri gruba katmak, onları diğerlerinden ve kendilerinden korumak onun göreviydi. Neredeyse hiçbir zaman grubu başlatmamasına, grubun işleyişinin sorumluluğunu almaları için üyeleri teşvik etmeyi tercih etmesine rağmen bugün başka seçeneği yoktu. 4:30, başlama zamanı. Philip, neden kendine bir yer bulup oturmuyorsun? Philip dönüp ona baktı ama oturmak için bir hareket yapmadı. Sağır mı bu diye düşündü Julius. Sosyal embesil mi? Ancak gözleriyle boş sandalyelerden birini işaret ettikten sonra Philip oturdu. Philip'e bakarak, işte grubumuz dedi. Bu akşam bir üyemiz bizimle olamayacak. Pam 2 aylık bir yolculuğa çıktı. Sonra gruba dönerek birkaç oturum önce size yeni bir üye getirebileceğimi söylemiştim. Philip'le geçen hafta görüştüm ve bugün gruba başlıyor. Elbette bugün başlıyor diye düşündü Julius. Aptalca, salakça bir yorum. Bu kadar. Daha fazla elini tutma yok. Yüzsün ya da boğulsun. Tam o sırada hastanedeki pediatri kliniğinden koşarak gelen, üzerinde hala beyaz doktor gömleği olan Stuart odaya dalıp geç kaldığı için bir şeyler mırıldanarak kendini bir sandalyeye attı. Sonra bütün gözler Philip'e döndü ve dördü kendini tanıtıp ona hoş geldin dedi. Ben Rebecca, Tony, Bonnie, Stuart. Merhaba, seni görmek çok güzel. Hoş geldin. Gelmene sevindik. Taze kana ihtiyacımız vardı. Yani yeni bilgilere. Geriye kalan bir üye, erken dökülmüş tepesinin iki yanında açık kahverengi saçları olan, biraz tohuma kaçmış bir futbol yan hakeminin iri vücuduna sahip, çekici bir adam, şaşırtıcı derecede yumuşak bir ses tonuyla, ''Merhaba, ben Jill'' dedi. Ve Philip, ''Umarım sana aldırmazlık ettiğimi düşünmezsin ama bugün grubun acilen bana biraz zaman ayırmasını istiyorum.'' Gruba hiç bugünkü kadar ihtiyaç duymamıştım. Philip'ten bir tepki gelmedi. Tamam mı Philip diye tekrarladı Jill. İrkilen Philip gözlerini kocaman açıp başıyla onayladı. Jill gruptaki tanıdık yüzlere dönüp söze başladı. Çok şey oldu ve bu sabah karımın terapistiyle yapılan bir seansın ardından bir karar noktasına gelindi. Birkaç haftadır size terapistin Rosa çocuk tacizi ile ilgili bir kitap verdiğini ve bu kitabın karımı çocukken tacize uğradığına inandırdığını anlatıyorum. Bu onda sabit bir fikir gibi oldu. Nasıl denir? Fikri sabit miydi? Julius'a döndü. İdefix, fikri sabit diye Philip birden mükemmel bir aksanla araya girdi. Doğru, Teşekkürler dedi Jill. Philip'e kısa bir bakış attıktan sonra alçak sesle ekledi. Vay canına, bu çok hızlıydı. Sonra yine anlatmaya devam etti. Küçükken babasının onu cinsel olarak taciz ettiği Rose'la fikri sabit haline geldi. Bundan kurtulamıyor. Herhangi bir cinsel olay hatırlıyor mu? Hayır. Tanık var mı? Hayır. Ama terapiste eğer Rose depresifse, seksten korkuyorsa, dikkatinde dağınıklık ve duygularında kontrolsüzlük, özellikle erkeklere karşı öfke varsa tacize uğramış olması gerektiğini düşünüyor. O kahrolası kitabın mesajı buymuş ve terapisti buna yemin ediyor. Bu yüzden aylardır bu konuyu konuşuyoruz, hem de size söylediğim gibi bıktıracak ölçüde. Karımın terapisti hayatımız oldu. Başka hiçbir şey için zaman yok. Başka hiçbir konuşma konusu yok. Seks hayatımız ölmüş durumda. Hiçbir şey yok. Unut gitsin. Birkaç hafta önce benden babasını aramamı, kendisi konuşmuyor ve terapi seansına davet etmemi istedi. Benim de orada olmamı istedi. Koruma içinmiş. Bunun üzerine babasını aradım. Adam beni hemen kabul etti. Dün Portland'dan otobüse bindi ve bu sabah elinde eskimiş bavuluyla terapi seansına geldi. Çünkü görüşmemizden hemen sonra otobüs garajına geri dönecekti. Seans bir felaketti. Tam bir kaos. Rose bütün içindekileri kustu ve kusmaya devam etti. Sınırsızca, durmak bilmeksizin, yaşlı adamın sırf onun için 90 dakikalık terapi seansı için birkaç yüz kilometrelik yoldan gelmesini takdir edecek hiçbir şey söylemeden onu her şeyle suçladı. Çocukken babasının komşularını, poker ahbaplarını, itfaiye departmanındaki, o zamanlar itfaiyeciydi, arkadaşlarını onunla seks yapmak için çağırdığını bile söyledi. Babası ne yaptı diye sordu Rebecca. Uzun boylu, zayıf, 40 yaşında olağanüstü güzellikteki kadın dikkatle eğilmiş Jill'i dinliyordu. Çok makul davrandı. 70 yaşlarında kibar, tatlı, hoş yaşlı bir adam. Onunla ilk kez tanıştım. Çok şaşırtıcıydı. Tanrım, keşke benim öyle bir babam olsaydı. Orada öylece oturup her şeyi dinledi ve Rose'a eğer içinde böyle bir öfke varsa boşaltmasının en iyisi olduğunu söyledi. Yumuşak bir şekilde bütün çılgınca suçlamaları reddetti ve Rose'un gerçekte kızdığı şeyin aslında 12 yaşındayken onları bırakıp gitmesi olduğu tahmininde bulundu. Ki bence çok yerinde bir tahmindi. Öfkesinin çocukluğundan beri aklını babasına karşı zehirli fikirlerle dolduran annesi tarafından gübrelendiğini, onun kullandığı sözcüktü bu, adam çiftçi, söyledi. Rose'a gitmek zorunda kaldığını, annesiyle yaşadığı asma kabağından çıkması gerektiğini, yoksa şu ana dek ölmüş olacağını söyledi. Ve size şu kadarını söyleyeyim, Rose'un annesini tanıyorum, adam haklı. Hem de çok. Böylece seansın sonunda onu otobüs garajına kadar götürüp götüremeyeceğimizi sordu ve ben daha cevap vermeden Rose onunla aynı arabada kendini güvende hissetmeyeceğini söyledi. Anladım dedi babası ve bavulunu sürükleyerek gitti. 10 dakika sonra Rose ve ben market caddesinden geçiyorduk ki onu gördüm. Bavulunu çekiştiren beyaz saçlı kambur adam. Yağmur başlıyordu ve kendi kendime bu çok saçma dedim. Kendimi kaybedip Rose'a, o senin için geldi. Senin terapi seansın için ta Portland'dan geldi. Yağmur yağıyor ve kahretsin, onu otobüs garajına götürüyorum. Kaldırıma yanaştım ve onu götürmeyi teklif ettim. Rose bana bir kaşık suda boğacakmış gibi baktı. ''Eğer o binerse ben inerim.'' dedi. Ben de ''Keyfine bak.'' dedim. Ona caddedeki Starbucks'ı işaret edip orada beklemesini, birkaç dakika sonra gelip onu alacağımı söyledim. Arabadan inip gitti. 5 saat kadar önce oldu. Starbucks'a hiç gelmedi. Golden Gate Park'a gittim ve o zamandan beri yürüyüp duruyorum. Eve hiç gitmemeyi düşünüyorum. Sözlerini bitirdikten sonra Jill yorgun bir şekilde arkasına yaslandı. Üyeler Tony, Rebecca, Bonnie ve Stuart koro halinde onaylarını bildirdiler. Harika Jill, zamanı gelmişti Jill. Vay canına, gerçekten başardın. Hey, iyi hamleydi. Kendini o kaltaktan kurtardığın için ne kadar sevindiğimi anlatamam dedi Tony. Eğer yatacak bir yere ihtiyacın olursa dedi, Bonnie ellerini endişeli bir şekilde kabarık kahverengi saçlarından geçirip deniz gözlüğü biçimindeki sarı camlı gözlüğünü düzelterek misafir odam var. Merak etme, güvende olursun diye ekledi kıkırdayarak. Senin için çok yaşlıyım ve kızım evde. Grubun uyguladığı baskıdan pek memnun olmayan Julius, bir sürü terapi grubu üyesinin grubu düş kırıklığına uğratmaktan utandığı için bir sürü terapi grubuna bıraktığını çok görmüştü. İlk müdahalesinde bulundu. Çok güçlü geri beslemeler alıyorsun Jill. Bu konuda ne hissediyorsun?
Harika. Kendimi harika hissediyorum.
Yalnız kimseyi düş kırıklığına uğratmak istemiyorum. Bu iş çok hızlı oldu. Her şey bu sabah oldu. Biraz sarsılmış durumdayım ve henüz hiçbir şey net değil. Ne yapacağımı bilmiyorum.
Yani karının emirlerini grubun emirleriyle değiştirmek istemiyorsun.
Evet, sanırım. Yani evet, ne demek istediğini anlıyorum. Doğru ama karışık bir durum. Bunu cesaretlendirmeye gerçekten ihtiyacım var. Bunun için müteşekkirim. Rehberliğe ihtiyacım var. Bu benim hayatımda bir dönüm noktası olabilir. Bu cesareti herkes verdi. Sen hariç ve tabii yeni üyemiz.
Philip de değil mi? Philip başıyla onayladı.
Philip, biliyorum durumumu bilmiyorsun ama sen biliyorsun. Julius'a döndü. Sen ne diyorsun? Sence ne yapmalıyım?
Julius istemeden irkildi ve bunun görünmemiş olmasını umdu. Çoğu terapist gibi o da bu sorudan nefret ederdi. Cevap versen bir türlü, vermesen bir türlü olan bir soruydu bu.